Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Ordu Beheş 1400, Hicri Gameri 13 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 26 Nisan 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batasya gelişmeleri ve Nur Kapısı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Katar Emiri ile görüştü. Irakçı İran'ın direnişi bütün yaptırımların kaldırılması içindir, dedi. 'Seyyari İran'ın kendine yeterliliğini, dışa bağımlılığını kestiğini söyledi. Türkiye'de koronavirüsten 347 kişi daha hayatını kaybetti. Ukrayna Türkiye'nin düzenleyeceği deniz sertifikatına katılacak. Lavrov, Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya devam etmesi halinde yeni önlemler almaya hazırız, dedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ve Katar Emiri yaptıkları görüşmede çeşitli konuları incelediler. Zarif ve Al-Sani ikili ilişkileri bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkeleriyle irtibatların gelişimine ilişkin bölgesel perspektifini ve İran İslam Cumhuriyeti ile 4+1 grubu arasındaki görüşmelerdeki son gelişmeleri de açıkladı. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al-Sani de bölgede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin önemini vurgulayarak Katar'ın iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmeye olan ilgisine dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı pazar akşamı Katarlı mevkidaşı ile de bir araya geldi. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al-Sani ile yaptığı görüşmede Zarif, İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme yaklaşımına vurgu yaptı. Bölge istikrara kavuşturmak için bölgesel görüşmeleri memnuniyetle karşıladı ve bunu ciddi bir gereklilik olarak değerlendirdi. İran'ın Katar Büyükelçisi Hamid Rıza Dehkani, İran Dışişleri Bakanı'nın Fars Körfezi Arap ülkesini ziyaretinin önemini anlattı. Dehkani, Zarif'in Katar ziyaretiyle ilgili ziyaretin ikili ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi çerçevesinde yapılan umut verici bir ziyaret olduğunu söyledi. Dehkani, İran için Katar ve tüm Fars Körfezi ülkelerinin önemli olduğunu belirtti. Zarif, bir heyet başkanlığı Irak ve Katar yetkiliyle görüşmelerde bulunmak için Tahran'ı terk etti.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Es-Sahaf dün gece yayınladığı bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Bağdat ziyaretini doğruladı. Ahmet Es-Sahaf, Zarif'in pazartesi günü Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin'le görüşmek ve iki ülke arasında işbirliği ve kalkınma ilişkilerini ele almak üzere Bağdat'a geleceğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı'nın bu sabah Katar ziyareti bittikten sonra Irak'a gideceği bildiriliyor. İran Dışişleri Bakanı'nın 2 gün sürecek Irak ziyaretinde Zarif, Iraklı mevkidaşıyla görüşmenin yanı sıra diğer Iraklı yetkililerle görüşecek. Zarif, Irak ziyareti sırasında Irak-Kürdistan bölgesi yerel yönetiminden bazı yetkililerle de görüşecek. İran'ın Bağdat'taki büyük elçisi İreç Mescidi, cumartesi gecesi attığı tweette İran Dışişleri Bakanı'nın Bağdat'ı ziyaretinin iki ülke hükümetleri arasında ilişkileri güçlendirmek için iyi bir fırsat olarak nitelendirmişti. İran Büyükelçisi mesajında Irak'ta dahil olmak üzere komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek her zaman İran'ın öncelikleri arasında yer almıştır dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın tüm yaptırımları kaldırmaya kararlı olduğunu vurguladı. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısı kulisinde konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı, müzakerelerde zorluklar var ancak tamamlanabilecek bir yoldayız dedi. Arakçı, İran İslam Cumhuriyeti'nin nihai duruşu oldukça açık, yaptırımlar kaldırılmalı, doğrulanmalı ve ardından İran yükümlülüklerine geri dönmelidir dedi. İranlı yetkili müzakerelerin süresini kesin olarak tahmin etmek mümkün değil ancak müzakerelerin aşınmasına izin vermeyeceğiz dedi. Irakçı'ya göre eğer karşı tarafta bir ciddiyet olmadığını hissediyorsak veya zaman kazanmak istiyorlarsa zaman kaybediyorlar veya müzakereleri yan konulara sürükleyip muhtemelen başka sorunlar da ekliyorlarsa müzakereleri mutlaka orada bitiririz dedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, acelemiz olmayacak ve müzakerelerin aşınmasına da izin vermeyeceğiz. Müzakereleri dikkatli ve ihtiyatlı devam edeceğiz dedi.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı, stratejik konulardaki danışmanı yaptırımların kaldırmasının zaman alacağını vurguladı. Mehdi Muhammedi, Hamenei.ir sitesine verdemişti. Yaptırımların kaldırılması İran'ın nükleer anlaşmadan istikrarlı, somut ve gerçek bir ekonomik faydayı garanti edecek şekilde olmalı. Bunun da doğrulanması için gerçek zaman 3 ila 6 aydır dedi. Mehdi Muhammedi, İran, Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi için şartlar belirledi. Amerikalılar anlaşmadan çekilirken ve anlaşmadan çekildikten sonra İran'a ciddi zararlar verdiler dedi. İran İslami Şura Meclisi'nin stratejik işlerden sorumlu başkan danışmanına göre İran'ın Mayıs 2018'den bu yana yaklaşık 200 milyar dolar zarar gördüğü tahmin ediliyor. Muhammedi ayrıca şöyle dedi. Öncelikle Amerikalılar yaptırımların kaldırılmasının İran üzerindeki ekonomik etkilerinin ortaya çıkması ve İran'ın bu ekonomik etkileri doğrulaması için tüm yaptırımları kaldırmalı.
İran ordusu kara kuvvetlerinin yerli imkanlarla ürettiği savunma sanayindeki yeni kazanımları dün düzenlenen törenle tanıtıldı. İran Ordu Koordinatörü Amiral Habibullah Seyyari ve Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomes Haydar'ın katıldığı bir törende tanıtıldı. Seyyari yaptığı açıklamada güçlü ve kendi kendine yeten bir ordu, kendi ülkesinde insan gücü ve teçhizatını sağlayabilen ve dışa bağımlılık alanlarını kesen bir ordudur dedi. Amiral Seyyari ayrıca şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti ordusu kara kuvvetleri savaşta insan gücü ve teçhizatını iyi kullandı ve bu tecrübelerden yararlanarak başlarına gelen sınırlamaları ortadan kaldırabildiler dedi. İran İslam Cumhuriyeti ordusu askeri yetkilisi ülkenin yeteneklerini, bilgi dayalı şirketleri ve iç yetenekleri kullanmak zafer elde etmenin temelidir dedi. Emir Seyyari, herhangi bir düşman İran'a karşı harekete geçmek isterse İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin tepkisiyle karşılaşacağını bilmelidir dedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 347 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 38.553 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 347 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Böylece can kaybı toplamda 38.358'e yükseldi. Dün yapılan 260.280 testten 38.553 yeni vaka sayısı, 2801 kişide yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4.629.969 olduğu, dün iyileşen 51.236 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4.073.644'e yükseldiği bildirildi.
Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye bir sıra yükselerek 153. oldu. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksini açıkladı. Aralık ayı ortasından Ocak ayı sonuna kadarki dönemde gazeteci, bilim insanı, hukukçu ve insan hakları savunucuları ile yapılan anketlere dayandırılan endekste medya mensuplarına yönelik şiddet ve hapis cezaları da göz önüne alındı. 2021 endeksinde Türkiye 2020'ye göre bir sıra yükselerek 180 ülke arasında 153. oldu. Sınır tanımayan gazeteciler Türkiye'nin verdiği bilgilere göre son 2 yıldır Türkiye'nin listede yükselmesinde, Türkiye'nin önünde yer alan ülkelerdeki şartların kötüleşmesinin yanı sıra Türkiye'de reform düzenlemelerinin ardından gazetecilerin tahliye edilmesi ve geçmişe göre tutuklamaya değil adli kontrole ağırlık verilmesi rol oynadı.
Türkiye Savunma Bakanı, Kuzey Irak'ta Türk ordusunun PKK'ya yönelik operasyonlarının devam ettiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta yer alan PKK hedeflerine yönelik Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon başlattı. Operasyona hava harekatının yanı sıra topçu ve komando birliklerinin de destek verdiği bildiriliyor. Savunma Bakanı Akar operasyonlar için yaptığı açıklamada şimdiye kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Faaliyetlerin başarılı şekilde sürdüğünü vurgulayan Akar, şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımıza toplam 1132 hedef ateş altına alındı. Hava kuvvetlerimiz de bir bütün olarak büyük bir başarı gösterip toplam 120 hedefi etki altına aldılar dedi. Kuzey Irak'ta PKK mevzilerine yönelik Türk askeri saldırılarına Irak yönetimi her zaman tepki gösteriyor. Bağdat yetkileri bu saldırıları Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak defalarca kınamış bulunuyorlar.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türk donanmasının yıl sonunda düzenlemeyi planladığı Doğu Akdeniz 2021 tatbikatına katılacağını bildirdi. Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Türk donanmasının yıl sonunda düzenlemeyi planladığı Doğu Akdeniz 2021 tatbikatına katılacak. Kiev'in Ankara ile kendi komutanlarının tatbikatı yönetecek olan çok uluslu karargahın çalışmalarına hangi formatta katılacağını görüştüğü belirtilen açıklamada ayrıca Ukrayna'nın subaylarının Türk donanmasına ait ada sınıfı korvetlerinde staj yapmasının sağlanmasını beklediği kaydedildi. Bakanlık yapılacak olan tatbikatla ilgili daha fazla detay paylaşmadı. Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Roman Mushovets, Donbas'taki gerginliğin tırmanması nedeniyle NATO ülkelerini savaşa hazırlık durumlarını artırma çağrısında bulunarak ortak tatbikatların bölgedeki Rus saldırganlığına karşı koymanın en iyi yolu olacağını ifade etmişti. Ardından Ukrayna filosu Karadeniz'de Türkiye, Romanya ve İspanya donanmaları ile birlikte tatbikata katılmıştı.
Terör rejimi İsrail ordusundan üst düzey bir subay Gazze'den yapılan son roket saldırılarının bu roketlerin doğruluğunun arttığını gösterdiğini itiraf etti. Arap 48 internet sitesine göre üst düzey bir Siyonist ordu subayı pazar günü Siyonist gazeteye 7.4 Aharon'a yaptığı açıklamada Gazze şeridinden Siyonist yerleşim yerlerine yapılan son roket saldırılarında Hamas füzesinin doğruluğunun arttığını itiraf etti. Siyonist askeri yetkiliye göre İsrail ordusu Hamas füzelerini ve roketlerini imha etmeye çalışırken Gazze'deki direniş güçleri de roketlerini geliştirmeye devam ediyor. İsrail'e askeri yetkiliye göre son 2 günde atılan 40 roketten 9'u Siyonist bölgeleri ve demir kubbenin 7 hedefe ulaşabildiği yerleşim yerlerine ateş edildi ve Siyonist yerleşim yerlerine 2 roket düştü. Siyonist yetkili Gazze'de atılan roketlerin %22'sinin doğru olduğunu ve İsrail ordusuna göre Hamas'ın askeri bir çatışmada günde 1000 roket atması halinde 200 roketin isabet edeceğini bildirdi.
Irak kaynakları Irak'ın batısındaki Amerikan asker destek konvoyunun yolunda bir bomba patladığını bildirdiler. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerikan destekli bir koalisyon konvoyu Irak'ın batısındaki Anbar ilinde pazar günü yol kenarına yerleştirilen bir bombanın hedefi oldu. Patlama herhangi bir can kaybına yol açmadı, sadece konvoyda maddi hasara neden oldu. Şimdiye kadar Amerikan askeri konvoylarına yapılan geçmiş saldırıların sorumluluğunu Kasım el-Cebbar'in adlı grup üstlenmiş olmasına rağmen henüz hiçbir grup patlamanın sorumluluğunu üstlenmedi.
Suudi saldırganları ve paralı askerleri Nisan ayının başından bu yana Batı Yemen'in El-Hudeyde eyaletinde ateşkesi 3500'den fazla ihlal etti. El Alem kanalına göre ağır top ve füze saldırıları, savaş uçakları, casus uçakların yaygın uçuşu, Hudeyde eyaletinin farklı bölgelerine askeri tahkimatların kurulması ve baskınlar bu ihlallerden bazılarıdır. Bu saldırılarda genellikle de siviller hedef alınmıştır. Yemen'de bu zamana kadar savaşı sona erdirmek için birçok adım atıldıysa da her seferinde Suudi Arabistan ve müttefikleri bu çabaları sabote ettiler.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un gerilimi tırmandırmaya devam etmesi halinde Moskova'nın yeni önlemler almaya hazır olduğunu belirtti. Rusya bir televizyonda yayınlanan bir programın konuğu olan Lavrov, Rusya ile Amerika arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Lavrov, Amerikalıların son hasmane adımlarına verdiğimiz yanıtta her şey söylendi. Aldığımız tüm önlemleri açıkladık ve gerilimi tırmandırmaya devam ederlerse yenilerini almaya hazırız, dedi. Biden'ın Putin'le görüşme teklifi olumlu karşılandı. Bu arada Lavrov, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı görüşme teklifinin olumlu karşılandığını ve bu olasılıkla ilgili çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Afganistan'daki NATO ve Amerikan güçlerinin komutanı General Miller, ülkedeki Amerikan askeri varlığının çekilme sürecini fiilen başlattıklarını duyurdu. Afganistan'daki Amerika ve NATO güçleri komutanı General Austin Scott Miller, pazar günü yaptığı açıklamada çekilme işlemiyle ilgili resmi başlangıç tarihinin 1 Mayıs olarak belirlenmiş olmasına rağmen bu işlemlere yönelik alınan önlemlerle sürecin başlatıldığını bildirdi. Amerikan Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin tamamının 11 Eylül'e dek Afganistan'dan çekileceğini duyurmuş. Bu tarih daha sonra bazı resmi çevreler tarafından 4 Temmuz olarak telaffuz edilmeye başlanmıştı.
Hindistan'da koronavirüs müptelası ve bu hastalıktan ölü sayısı her geçen gün artarken bazı varlıklı insanlar uçak bileti satın almak ve ülkeden kaçmak için binlerce dolar ödüyor. Muhabirimizin bildirdiğine göre geçen hafta Hindistan koronavirüsün yayılmasının merkezi haline geldi ve bu sorun ülkenin sağlık sisteminin çökmesine neden oldu. Hintli halk sağlığı yetkilileri pazar günü yaptığı açıklamada 349.691 kişinin COVID-19 ile enfekte olduğunu ve bir günde 2.767 kişinin öldüğünü söyledi. Bu durum Hindistan'daki varlıklı insanların son dakika uçuşları satın almak ve özel jetleri kullanmak için büyük meblağlar ödemelerine yol açtı. Bununla birlikte Hindistan'da seyahat kısıtlamaları getirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Katar ve Irak ziyaretleri etrafında. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, pazar günü bir heyetle birlikte Katar ve Irak makamlarıyla görüşmek üzere bu iki ülkeye ziyaretini başlattı. Bu ziyarette ikili münasebetlerin geliştirmesi, bölgesel ve bölge ötesi meseleler ele alınacak. İran açısından Katar, Irak dahil tüm bölge ülkeleriyle en iyi düzeyde ilişkilere sahip olmak öncelikli bölgesel siyasetler arasında yer alıyor. Bu temelli ve ilkeli siyasete dayalı olarak Kuveyt, Katar ve Arabistan ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler arasındaki gerilimlerin çözümüne dair çabaların sonuca vardığını açıklar açıklamaz, İran İslam Cumhuriyeti de bu süreci memnuniyetle karşıladı ve bu yönde bir yaklaşım izlemeye koyuldu. İran Dışişleri Bakanı Twitter sosyal sayfasından şöyle bir mesaj paylaştı. Kuveyt'in Fars Körfezi bölgesinde bildirdiği anlaşmaları memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın eskiden beri siyaseti diplomasiye, iyi komşuluk ilkesine ve bölgesel diyaloglar yapma prensibine dayalı ilişkilere dayanmaktadır. Bu barışın tüm bölge ülkeleri ve milletlerinin siyasi ve ekonomik gelişimi ve de istikrarına yardımcı olacağını umuyoruz. Bu seviyedeki ilişkilerin önemi stratejik boyutların yanı sıra bölgede karşılıklı güven ve ülkelerin yakınlaşması açısından da stratejik bir düzeye sahiptir. Gerçekte İran'ın siyasetinin temeli bölgede gerilim yaratıcı siyasetler ile mücadele etmektir. İran bu tehditlerin özünden ve mahiyetinden haberdar olup bölgesel diyaloglar ve anlaşmaların zeminini hazırlamak için fikirler ve inisiyatifler ortaya koyup ve her zaman da bölge ülkeleri arasında kapsamlı ve bölgeden doğan diyaloglar süreçlerine desteklemeye çalışmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bölge ülkelerine Hürmüz Barış Planı'nı sunmuştur.
Öte yandan uluslararası meseleler uzmanı Kamran Kerimi ise bu diyalogların hedeflerinin öneminin analizinde Katar'ın İran ve Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapma isteğine ve eğilimine de değinerek bu alanda ortak tehditlere karşı ortak çıkarlar çerçevesinde yakınlaşmanın oluşumundaki etkin bileşenlere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Esasında bölgede ihtilaflar ve sorunların ortaya çıkmasının temel nedenlerinden biri de Amerika'nın askeri varlığı ve kimi bölge dışı aktörler ve güçlerin tefrika ve ayrılık oluşturucu siyasetleridir. Aslında bu bölge dışı aktörler çıkarlarını bölgede savaş çıkarmak ve kriz yaratmakta ve sonuçta silah satıp servet kazanmakta görüyor. Bu ülkeler ve aktörler bölge ülkelerinin yardımlaşarak sorunları çözmelerine gerilimlerden uzak sürdürülebilir güvenlik ve gelişim yolunda adımlar atmalarına izin vermiyor. Fars Körfezi bölgesindeki siyasi ve güvenlik sorunlar da bu sürecin idare edilmesi için bölge ülkeleri arasında kapsamlı ve topyekün bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Nitekim Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani de Ocak 2020'de Ocak ayında Tahran'a yaptığı ziyarette bu noktaya vurgu yaptı ve şöyle dedi. Bölgede güvenliğin korunması için etkin bir ülke olarak İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliği yapmaya inanıyoruz. Fars Körfezi bölgesinde İran olmadan oluşturulmaya çalışılan her türlü güvenlik işbirliğinin bir değeri olmayacaktır. Ve son nokta şu ki bu tür diyalog süreçlerinin ortak tehditlere karşı ortak algıya ihtiyaç duymasıdır. Böyle olursa siyasi, güvenlik ve ekonomik yakınlaşma sağlanacak ve bölge ülkeleri kapsamlı işbirliği başlatacaktır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz yabancı askeri güçlerin Afgan hükümetine karşı samimiyetsizliği etrafında. Afganistan'da bulunan yabancı askeri güçler Afganistan hükümetiyle sağlanan anlaşmaya aldırış etmeyerek Afganistan'dan çıkış sürecinde inşa ettikleri binaları ve teçhizatları tahrip ve imha etmektiler. Afganistan'ın güneyinde bulunan Kandahar bölgesindeki yabancı askeri güçler bölgeyi terk etmeden önce binaları ve teçhizatlarının bir bölümünü tahrip edip yok ettiler. Kabil ve Washington arasında 2014 yılında yapılan anlaşmaya göre yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmeleri halinde silahları ve teçhizatlarını Afgan ordusuna bırakmaları kararlaştırılmıştı. Afgan Ulusal Savunma Bakanlığı'nın eski sözcüsü olan Muhammed Rahmene şöyle diyor. Amerikalılar stratejik silahlarından asla vazgeçmiyor ve onları Afgan ordusuna teslim etmeye istekli değil. Amerika ve NATO'nun Afgan güvenlik güçleri ve ordusunda modern ekipmanlarını kullanmama bahanesiyle silah ve teçhizatlarını geri çekip bir kısmını Pakistan'a taşıdıkları da söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin son yıllarda Kabil ile Washington arasındaki güvenlik anlaşmasının şartlarını ihlal etmesi, Afgan yetkililerin Amerika'nın siyasetlerine yönelik eleştirilerinin ana hususlarından biri oldu. Afganistan hükümeti ile Amerika arasında varılan anlaşmaya göre Amerika NATO muharebe operasyonlarının 2015 yılı başlarında sona erecekti ve Afganistan'da terörle mücadele operasyonlarına herhangi bir yabancı müdahalenin hükümetin talebine bağlı olarak yapılacaktır.
Böylesi bir taahhüde rağmen son 5 yılda Amerika Birleşik Devletleri ve NATO defalarca keyfi eylemlere başvurup özellikle Afgan hükümetiyle koordinasyon içerisinde olmaksızın Afganistan'ın çeşitli bölgelerinin bombalanmasına başladı ve bu da sadece bazı Afgan sivillerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Washington, Amerika'nın Afgan hükümetiyle güvenlik anlaşmasını ihlal eden son hamlesinde askeri teçhizatının ve silahlarının devri Afganistan hükümetine yapılmadı. Amerika bazı askeri birliklerini çıkarırken teçhizatları da Pakistan'a taşıdı. Amerika, Afgan ordusunu ve polisini desteklemek adına bina ve teçhizatın yanı sıra Afgan hükümetine askeri donanım ve silah da devredecekti. Amerika'nın tüm teçhizatını Afganistan'dan çekip bir kısmını da Pakistan'a taşıma kararı veya saray yetkililerinin iddialarının aksine Afgan ordusunu güçlendirme ve Afgan hükümetinin kendi iç yeteneklerine güvenmesine yardım etme arzusunun olmadığını gösteriyor. Aslında Amerika hiçbir zaman Afganistan'ın güvenlik kaygılarını anlamaya çalışmadı ve terörizmle de mücadele etmedi. Bazı Amerikan askeri teçhizatın Afganistan'da Pakistan'a nakledildiğini açıklayan Beyaz Saray'ın Pakistan'da hükümeti ve Pakistanlılar için çeşitli sonuçları olabilecek askeri ve istihbarat mevcudiyeti sağlamayı planladığı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda Pakistan'daki terör örgütleri bu ülkede sabotaj girişimlerini artıracakları söylenebilir. Afganistan'dan ayrıldıktan sonra Pakistan'daki olası bir Amerikan askeri varlığının endişe verici sonuçları göz önüne alınarak Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Allavi geçtiğimiz günlerde Pakistan'ın Afganistan'daki askeri harekat için bir Amerikan üssü olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Allavi'nin ülkedeki Amerikan askeri ve istihbarat varlığına karşı sözleri, İslamabad'ın Washington ile herhangi bir sıra dışı işbirliğinin sonuçlarını kabul etmeye isteksiz olduğu politikasının vurgulanmasıdır. Bu bağlamda Pakistan'da Amerika'nın bu tehlikeli oyunundan uzak durmaya çalışıyor. Bu bağlamda Amerika'nın bölgede bir başka kanlı oyun başlatmak istediği de aşikardır. Yıllarca işgalin ardından Afganistan'dan eli boş çıkması Amerika'nın kabul edeceği bir durum olmayacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Ordubehş 1400 İran'da, Hicri Kameri 13 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 26 Nisan 2021 Pazartesi. Müzik. 36 yıl önce bugün 26 Nisan 1985'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararname yayınladığı bildiride Saddam rejiminin İran'a karşı kimyasal silah kullanmasını kınadı. İranlı askerlerin başarılı askeri operasyonlarının ardından ağır yenilgiye uğrayan Saddam rejimi bu yenilgilerini telafi etmek için uluslararası yasalara karşı davranarak Batılı devletlerin hibesi olan kimyasal silahlardan yararlandı. Ancak Saddam hamileri olan Batılı ve Doğulu ülkelerden oluşan iki blok ülkeleri Saddam'ın bu küstahça girişimini kınamaktan bile kaçındılar. ...95 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Ordibehş 1305'te İran'da ilk telsiz radyo ve telgraf verici istasyonu hizmete girdi. İran'ın ilk radyo vericisi istasyonu ve telsiz telgraf ilk başlarda Savaş Bakanlığı'nın kontrolündeydi. Hicri Şemsi 1305'de ayında Tahran ve diğer kentlerdeki tüm telsiz aygıtlar Posta ve Telgraf Bakanlığı'na devredildi. ...114 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Ramazan 1328'de İranlı fakih ve arif Mirza Cihangir Han Kaşgai vefat etti. İran'ın ortasında dünyaya gelen Kaşgai, İsfahan'da birçok öğrenci yetiştirdi ki bunlar arasında Şehit Ayetullah Müderris ve Ayetullah Burucerdi'ye değinebiliriz. ...25 yıl önce bugün 26 Nisan 1996'da soykırımcı rejim, İsrail'in Lübnan aleyhindeki öfke salkımları olarak bilinen 16 günlük operasyonu sona erdi. Bu operasyonda haydut rejim İsrail, kara, hava ve denizden Lübnan'ın başkenti Beyrut ve bu ülkenin güneyindeki kentlere saldırdı. Bu bölgelerdeki askeri olmayan mekanları ve iktisadi tesisatları yok etmenin yanı sıra Lübnanlı 180 insanı şehit ettiler veya yüzlercesini yaraladılar. Öfke salkımları adlı askeri operasyon, Lübnan halkı ve direnişçilerinin ruhi yönden zayıflatılması ve Tel Aviv'in Güney Lübnan'dan çıkarmalarına dair ileri sürdüğü şartların dayatılması amacıyla gerçekleşti. Ancak Lübnan Siyonistlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nin 425 sayılı bildirisi uyarınca Lübnan'ın güneyinden kayıtsız şartsız çıkmalarına vurgu yapıyordu. Bu konu ve Lübnan direnişi ve dünyanın baskıları soykırımcı rejimin Lübnan'a karşı başlattığı saldırılarına son vermesine neden oldu ve nihayet 2000'de kendi işgalci askerlerini Lübnan'dan geri çekmek zorunda kaldı. ...88 yıl önce bugün 26 Nisan 1933'te gizli Gestapo teşkilatı Almanya'da kuruldu. Bu baskıcı ve gizli teşkilatın kurucusu Nazi Alman Mareşalı ve Hitler'in üst düzey subaylarından Hermann Göring idi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınına çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet
Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz değerlendirdi. 128 milyar doları eriten protokol kesinlikle suç.
Karar.
İbrahim Kalın'dan Biden'ın soykırım kararına cevap. Elbette siyasi karşılığı olacak.
Star.
Gergin olan ilişkilere dikkat çektiler. Türkiye karşılarındaki son kozu da kullandılar.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 24 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde iktidarın kalite ve kalifikasyon eksikliği başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımız diyen Cumhurbaşkanı, işsizlikte iyi bir duruma geldik diyebiliriz. Kalite ve kalifikasyon noktasında kendini ispatlayan bir genç iş bulur demiş. Oysa AK Parti iktidarında gençlerde işsizliğin kat kat arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun genç işsizlikte %27.1, kayıt dışı işsizlik ise %36 rekoruyla tescil edilmiş diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aslında ekonomistlerin değerlendirmesiyle söz konusu işsizlik istatistikleri ve işsizlikle ilgili anketin yapıldığı tarihte aktif olarak iş arayanlar üzerinde yapılması, son 4 ay içinde İşkur'a müracaat etmeyenlerin işsiz sayılmaması gerçek gizli işsizliğin vahim boyutlarını ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye'de gerçek işsiz sayısının çoktan 10 milyonu aştığı, iş bulmaktan ümidini kesen ve iş aramaktan vazgeçen gizli işsizlerin eklenmesiyle bu rakam daha korkunç boyutlara varıyor. Keza her iş arayan gencin İşkur'a müracaat etmediği gerçeği hesaba katıldığında geniş tanınımlı işsiz sayısının ve diplomalı işsizlerin 5 milyonu bulduğu ortaya çıkıyor. Bu açıdan geniş tanımlı genç işsizliğe baktığımızda sadece İşkur'a bireysel olarak başvuruları olduğu gerçeğiyle TÜİK verileriyle yaklaşık 5 milyon gencin işsiz durumda olduğu vakası, ekonominin şahlandığı söylemi gibi işsizlikte iyi bir durumda iddiasını da havada bırakıyor. Buna çalışmayan ve eğitimde olmayan %29,4 eklendiğinde gençlerin %56,5'inin yani yarısından fazlasının işsiz ve boşta olduğu görülüyor. Yine işsizliğin azaldığı iddiasının aksine Türkiye İş Kurumu'nun bültenlerine göre 2021 yılı Mart ayına dair verilerde Türkiye İş Kurumu'na iş yerleştirilmek için başvurulan doktora mezunu sayısının 767, yüksek lisans mezunu sayısının 17.688, lisans mezunu sayısının 417.890, ön lisans mezununun ise 330.331 olduğu bildiriliyor. Özetle genç işsizlik oranı tarihin en yüksek seviyesinde. Sarayın üretimden ve istihdamdan uzak tamamen ranta dayalı çarpık ekonomik düzeni nedeniyle gençlerimizin maalesef diplomalı, işsiz ve borçlu durumda olduğuna, milyonlarca gencin KYK borçları ve GSS prim borçları nedeniyle e-havizlere muhatap olduğu dikkat çeken söyleyen ana muhalefet partisi İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Fethi Acuker, gençlere istihdam sağlaması gereken siyasi iktidarın sorumluluğu üstünden atıp gençleri suçlaması çarpıklığı vahameti ele veriyor.
Oğuz Demir 24 Nisan tarihli Karar gazetesinde güveni kaybettikçe normalimizi de kaybediyoruz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son dönemde hemen hemen her konuda altını çizdiğimiz en önemli nokta ekonomiye duyulan güven ya da bir başka deyişle güvensizlik. Neden önemli bu güven? Kısaca çünkü güven yüksek olursa tüketiciler tüketim harcamalarını arttırır, firmalar daha fazla yatırıma ve istihdama yönelir, ülkemize daha fazla döviz girişi olur ve en nihayetinde ülkede ekonomik büyüme hızlanır diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu nedenle ekonomiye olan güvenin ölçülmesi için de devletler çeşitli araştırmalar yapar. Bu araştırmalardan biri de Tüketici Güven Endeksi. Tüketici Güven Endeksi verileri Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile her ay açıklanır. Veriler hesaplanırken tüketicilere enflasyondan işsizliğe, harcama planlarından tasarruf planlarına kadar bir dizi soru sorulur. Bu sorulara verilen yanıtlara göre de hesaplama yapılır. Yapılan hesaplamalara göre eğer tüketici güven endeksi 100-200 arasında ise tüketicilerin bugün ve gelecekte ekonomiye ilişkin güveni yüksek demektir. Eğer 0-100 arasında bir değer buluyorsa tüketicilerin ekonomiye güveni düşük demektir. Ve son 2 aydır yaşadıklarımızdan sonra Nisan ayı tüketici güven endeksi sonuçlarını özellikle merak ettiğimi söylemem lazım. Neden mi? İki sebepten ötürü. Birincisi, TL'nin değer kaybının vatandaşlarımızın kriz algısını çok fazla güçlendirdiğini biliyoruz. Geçtiğimiz ayda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın görevden alınması sonrasında Türk lirası oldukça sert değer kayıpları ile karşılaştı. İkinci sebep ise döviz kurlarındaki artışın yavaşlaması ve dolayısıyla da önümüzdeki aylarda enflasyonun yavaşlaması için vatandaşların döviz almaktan vazgeçmesi, hatta elindeki dövizi bozdurması büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da defalarca vatandaşlara bu çağrıları bu yüzden yapıyor. Ancak çağrıdan öte bu beklentinin gerçekleşmesi ancak ve ancak vatandaşların ekonomiye olan güvenin artması ile mümkün. İşte Perşembe günü TÜİK, Nisan ayındaki araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Açıklanan rakama göre Nisan ayında tüketici güven endeksi Mart ayına göre %7,5 düştü ve 86,7 olan endeks değeri 80,2'ye geriledi. Yani zaten 100'ün altında güvensiz seviyede seyreden tüketici güveni daha da düşmüş oldu. Öte yandan bu düşüş verinin hesaplanmaya başladığı dönemden bu yana aydan aya en sert üçüncü düşüş. Daha önce 2018 yılı Eylül ayında ve 2019 yılı Mayıs ayında %8'lik düşüşler yaşanmıştı. Hatırlarsınız bu ayların hemen öncesinde de dolar TL karşısında rekor seviyeleri görmüştü. Diğer yandan pandeminin başladığı 2020 yılında dahi aydan aya bu kadar sert bir düşüşü görmemiştik. Neden salgında bile bu kadar sert düşüş olmamışken bu ay böyle bir durum yaşandı? Çünkü ekonomide ya da hayatın herhangi bir alanında güven kırılması kolay. Kırıldıktan sonra yeniden tesis etmesi zor. Yeniden tesis etme yolunda adım attığınızda ise bir daha asla kırmamanız gereken bir kavram da o yüzden.
Orhan Uğuroğlu 24 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde tek adam rejimi çöküş döneminde başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti'nin kuruluş hedeflerindeki iki önemli ilke yoksulluk ve yolsuzluk unutuldu gitti. Dört bakanın yolsuzluk iddiaları yargıya taşınmadan mecliste AK Parti oylarıyla siyasetin örtbası edildi. Avrupa'ya insan kaçakçılığı boyutu giderek artıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Genel merkez çalışanının yolsuzluktan zenginleşmesinin hesabını hiçbir siyasetçi neden vermiyor?
rantların hesabının sorulmaması milleti çileden çıkartıyor. İhalesiz kamu yatırımlarının yandaş müteahhitlere peşkeş çekilmesi yetmiyor. O müteahhitlere sağlanan vergi muafiyetleri isyan ettiriyor. Ne acı ki sarayda yaşam itibardan tasarruf etmeyeceği zihniyetiyle zevki sefa içinde ekonomik krizi umursamadan sürüyor. AKP'liler yandaşları ile zenginleşiyor. Millet fakirleştikçe fakirleşiyor ve yoksullaşıyor. Milletin tenceresinde et değil dert kaynıyor. Peki bu yaşattıkları umurlarında mı? Hayır. Milletin geçim sıkıntısı ne AKP'lilerin ne de MHP'lilerin umurunda. Devlet Bahçeli dedi ki, 128 milyar doları bırak, 107 emekli amiralin bildirisine bak. Bu kadarı da pes diyecek kadar anormal. Dile kolay, 128 milyar dolar ki bir kenara bırakacağız ve araştırmayacağız. Bahçeli, tüy bitmemiş yetimin hakkını araştıracağız demiyor. AKP oy kaybetmesin diye hesap soramıyor. AKP'ye bu kadar kayıtsız şartsız teslimiyet neden olabilir? MHP ve Büyük Birlik Partisi devletin tek kuruşuna neden sahip çıkmaz? Naci Abal devlet bürokrasisinden yetişen devlet adamı olarak 128 milyar dolar nerede diye araştırma başlatınca Merkez Bankası Başkanlığından azledildi. Devlet Bahçeli devlet adamı Abal'a neden sahip çıkmadı? Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Bağdat'ta İran ve Suudi Arabistan müzakereleri.
Filistin'de parlamento seçimlerinin düzenlenmesi konusunda muğlaklıklar.
Ve İsrail'de füze fabrikasında patlama ve Dimona nükleer tesislerin çevresine füzeli saldırı.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta medyada İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan'ın Bağdat'ta müzakere ettikleri yönünde bazı haberler yayımlandı. Suudi Arabistan 2016 yılında İran İslam Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini kesti. İran yönetimi son 5 yılda defalarca Suudi Arabistan ile ilişkilerini ihya etmeye hazır olduğunu ilan etti. Ancak Riyad yönetimi Tahran'la gerginlikleri sürdürmekten vazgeçmedi.
Geçen hafta İngiliz Financial Times gazetesi pazar günkü sayısında İran ve Suudi Arabistan'ın üst düzey yetkililer arasında doğrudan görüşmeler Irak'ın başkenti Bağdat'ta başladığını duyurdu. Gazete ayrıca bu müzakerelerin cari ayda ve iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Haberde ayrıca Iraklı yetkililer ve Bağdat'ta bulunan yabancı bir diplomattan naklen bazı sözler de aktarıldı.
Öte yandan Suudi Arabistan'da yayınlanan Arab News gazetesi bu haberi tekzip etti. Söz konusu gazete Suudi Arabistan üst düzey bir yetkili İran İslam Cumhuriyeti ile doğrudan müzakere edildiği haberini tekzip ettiğini belirtti. Buna karşın Suudi Arabistan yönetiminden üst düzey bir yetkili İran ve Suudi Arabistan arasında ilk tur müzakereler geçen 9 Nisan'da Bağdat'ta yapıldığını açıkladı. Adı açıklanmayan Suudi Arabistanlı yetkili müzakerelerin konusu Husilerin saldırıları ile ilgili olduğunu ve müzakerelerde ilk sonuçlar olumlu olduğu anlaşıldığını kaydetti.
İran ve Suudi Arabistan arasında sözü edilen müzakerelerin doğruluğu muğlaklığını sürdürürken Middle East News sitesi Irak'la üst düzey bir yetkiliden naklen İranlı ve Suudi Arabistanlı üst düzey yetkililerin Bağdat'ta müzakere ettikleri haberi kesin ve doğru olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan'la müzakere etmeyi olumlu karşıladığını, bu mesele hem iki ülkenin hem de bölgesel barış ve istikrarın yararını olduğunu belirtmekle yetindi.
Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi'de bir açıklama yaparak Bağdat yönetiminin Tahran ve Riyad arasındaki gerginliği gidermek üzere arabuluculuk yaptığını belirterek şunları kaydetti. Eğer Irak yönetimi İran'ın sorunları olduğu ve ilişkileri soğuduğu veya diplomatik ve siyasi işbirliği kesildiği ülkelerle yakınlaşması için her türlü katkıda bulunursa biz olumlu karşılarız. Yani İran İslam Cumhuriyeti Irak yönetimine bu konuda rol ifa ettikleri ve çaba sarf ettikleri takdirde sadece olumlu karşılamayacağını hatta mutlu da olacağını bildirmiştir.
Gerçekte Tahran ve Riyad arasında diyalog sürecinin önemi İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan bölgenin iki büyük gücü olmaları ve izledikleri politikalar bölge üzerinde etkili olduğundan kaynaklanır. Yine Suudi Arabistan'ın Yemen Savaşı'nda hezimete uğraması veya Suriye'ye yaptığı müdahalede hüsrana uğramasının sebebi Riyad'ın İran İslam Cumhuriyeti ile vekalet savaşı yürütmesidir. Yemen Savaşı bir nevi Riyad'ın Tahran'a karşı yürüttüğü vekalet savaşıdır. Ancak bu savaşın üzerinden 6 yıl geçmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Yemen bataklığına saplandığı ve bu savaşı sürdürmesi Suudi Arabistan'a ağır zararlar verdiği ve bölgesel konumunu da olumsuz etkilediği anlaşılıyor.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Cezayir'in El Musuhe Siyasi ve Stratejik Etüt Merkezi internet sayfasında İran ve Suudi Arabistan müzakerelerine işaretle şöyle yazdı. Yemen'in Esarullah Hareketi'nin Suudi Arabistan'ın petrol ve doğal gaz tesislerine ve bu ülkenin limanları, havalimanları, yakıt temin merkezleri gibi altyapılarına başarılı operasyonları Suudi Arabistan'ı İran ile müzakere etmeye yöneltti. Bu durum Suudi Arabistan kamuoyunu öfkelendirdiği ve Riyad'dan derhal diplomatik yollara yönelmesini istemeye yöneltmiştir.
Öte yandan bu süreçte dikkat çeken bir başka konu Amerika'nın yeni yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan'a karşı politikalarında değişikliğe gitmesidir. Iraklı uzman Macit Şevili bir makale yayımlayarak şöyle dedi. Mevcut şartlarda Suudi Arabistan İran'a yakınlaşmak ve diyalog kurmak zorundadır. Amerika'nın Suudi Arabistan'a yönelik ilgisini azaltması ve İran'ı asla askeri açıdan karşı karşıya gelmek istemediği bölgesel bir güce dönüşmüş olması, Suudi Arabistan'ın zorunlu olarak İran'a doğru çark etmesine yol açtı. Şevili, Amerika yönetimi hatta Siyonist rejim İsrail'i İran'a karşı her türlü hareketten kaçınması konusunda uyardığını belirtti. Şimdi Riyad yönetimi İran ile husumette ve Amerika ve Korsan İsrail'in çıkarlarına hizmet etmekte aşırıya kaçtıklarını ve ayrıca kendi milli çıkarlarına ve milli güvenliğine zarar verdiklerini, oysa Birleşik Arap Emirlikleri gibi müttefikleri İran ile güçlü iktisadi ilişkileri bulunduğunu düşünüyor.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde en önemli gündem maddelerinden biri Filistin'de parlamento seçimlerinin muğlaklığını sürdürmesiydi. Filistin'de parlamento seçimleri gelecek 22 Mayıs tarihinde Batı Şeria, Kudüs ve Gazze şeridinde düzenlenmesi ve 14 yılın ardından Filistin parlamentosunu 122 milletvekili seçilmesi bekleniyor. Korsan rejim İsrail'si Filistin Özel Teşkilatı'na bu seçimleri söz konusu tarihte yapmaması ve bir başka zamana ertelemesi için baskı yapıyor.
Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'ın özel temsilcisi Nebil Şaz, çarşamba günü yaptığı açıklamada Filistin parlamento seçimlerinin ertelenmesi muhtemel olduğunu, zira İsrail bu seçimlerin Kudüs'te yapılması yönündeki talebine henüz cevap vermediğini belirtti. Kuşkusuz Filistin seçimleri Kudüs'süz yapılmayacaktır. Zira bu durumda İsrail rejimi ulaşmak istediği hedefe ulaşmış olur.
Öte yandan Filistinli direniş grupları Kudüs'te parlamento seçimlerinin düzenlenmemesinden doğuracağı sonuçların bilincinde hareket ederek Siyonist rejimi bu konuda sabotajları yönünde uyardı. Filistin'in Fetih Hareketi üst düzey üyesi Menzer Hayek ise Siyonist rejimle işgal altındaki Kudüs'te seçimlerin düzenlenmesi konusunda sürtüşmeler başladığını belirterek Filistin'de hiçbir seçim Kudüs olmaksızın düzenlenmeyeceğini belirtti. Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi üyesi Tisir Halit de yaptığı açıklamada seçimlerin lağvedilmesi veya ertelenmesi ihtilafları tırmandıracağını ve Filistin'in milli duruşunu bozacağını ve Filistin halkını umutsuzluğa sürükleyeceğini vurguladı.
Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'ın özel temsilcisi Nebil Şahs da bu bağlamda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Mesele seçimlerin ertelenmesi değil, biz asıl Kudüs üzerinde hakimiyetimizin yok edilmesine karşıyız. İsrail adayları tutuklamak gibi türlü yollardan Filistin seçimlerini sabote ediyor. Biz İsrail'in cevabını değil, asıl uluslararası camianın bu seçimlerin sabote edilmesini önlemeye yönelik cevabını bekliyoruz.
Bundan başka Filistin'de seçimlerin hatta ertelenmesi bile mevcut şartlarda İsrail'in lehine olduğu ortadadır. Bu doğrultuda Hamas Siyasi Büro 2. Başkanı Halil Hayye şöyle diyor. Hamas hareketi seçimlerin hatta bir gün bile ertelenmesine karşıdır. Hayye, seçimlerin ertelenmesi Filistin milletini belirsizliğe sürükleyeceğini belirterek şöyle diyor. Mayıs seçimleri gelecek Temmuz ayında başkanlık seçimlerinin ön hazırlığıdır ve ertelenmesi başta Filistinli gençler olmak üzere Filistin halkı arasında büyük hüsran yaratır. Hayye ayrıca seçimlerin ertelenmesi Filistinler arasında şartları komplike hale getirerek tefrikaya yol açacağını vurguluyor.
Konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Şimdi açıkçası Siyonist rejime baktığımızda onun bir iç bir de dış meselesi var. Dışarıda çığ tepkilerden çekinir, bir de içeride çığ tepkilerden çekilir her zaman yaptığı için. Şimdi kendilerince hakikaten dışarıda bir dizayn ettiler. Artık Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la, daha önceden de Ürdün'le, birçok Mısır'la zaten var. İlişkiler zannediler. Yani dışarıdan gelecek herhangi bir tepkiden çekinmiyorlar. Zaten onların hepsini bağlanmışlar. İçerideki benzer işte tatsız olaylar veya içeride herhangi bir Mescid-i Aksa çevresinde veya Filistin'in diğer Batı Şeria'da, Gazze'de orada burada olan olaylar da bazen haber ajanslarına yansıyor. Haber ajanslarına yansıdığında Siyonist rejimin diğer ülkelerle olan münasebetlerinde belki o ülkelerle olan bazen bir sıkıntı yaratabilir filan diye düşünebilir. Bu nedenle içeride zaten her istediğini yapıyor. Ve İslam dünyasından bir ses çıkmıyor bu konuda. Bunlara tamamen her şeyin bu da süt liman huzur içerisindedir diye şey yapmak istiyor. Ne derler? Uygulamaya koymak istiyor. Bir de her rejim nihayetinde öyle işgal altındaki bölgelerinde her zaman kendine yandaş, yandaş değilse bile tarafsız, ipe sapa karışmayan yönetimler ister. Bu nedenle de zaten Mahmud Abbas yönetiminde Çiller'le zaten çok fazla bir sorun yaşamıyor. Uzun zamandan beri Mahmud Abbas'tan zaten çok bir ses çıkmıyor. Hamas'ta bir son meseleler var, orada başka bir gün konuşuruz. Bu nedenden dolayı artık zaten Siyonist rejimin buradaki hedefi, eğer orada da birkaç da işte oranın yerel yönetimlerinde Filistinli yer alacaksa, o da Siyonist rejime ses çıkartmayan, Kudüs'ün Siyonist rejimin başkenti olmasını kabul eden, Golan Tepelerinin işgaline ses çıkartmayan bir yönetim istiyor. Onun şaşılacak bir durum değil. Kaldı ki arkasında şeyi almış. Biden yönetimini de almış zaten. Diyelim ki Hamas'ı veya şeyi sayarlar. Hizbullah'ı sayarlar. Lübnan Hizbullah'ı sayarlar. Bu nedenle de bunların hepsini düşündüğümüzde dediğim gibi hiçbir şekilde herhangi bir itirazı ne sokakta ne diyeyim camilerde başka bir istemiyor. Diğer gruplar da pasifize etmiştir. Diğer grupların da birçoğu bu kaynaklardan aldıkları maddi desteği kaybetmemek için çok fazla da radikal şeyden de söyleniyorlar. Günümüzde maalesef biraz açıkçası çok fazla da ben bu konulardan umutlu değilim. Yani nasıl deseniz ki Afganistan'a barış gelir, huzur gelir, gelmez derim. Mümkün değil bugünkü şartlarda. Filistin sorunu çözülür mü Filistinlilerin lehine? Çözülmez diye biraz sözüm. Ondan dolayı buralardan çok şaşıracak bir durum değil diye düşünüyorum.
Sayın Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta haber kaynakları işgal altındaki Filistin'de İsrail'in en hassas güvenlik tesislerinde korkunç bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Siyonist gazeteci Idi Cohen Twitter hesabında patlama ile ilgili bir videoyu yayımlayarak patlama İsrail'in merkezinde çok hassas tesislerde meydana geldiğini belirtti. Bir süre sonra İsrail medyası patlama ileri teknoloji füzelerin üretildiği bir fabrikada meydana geldiğini duyurdu. Siyonist kaynaklar patlama insani hata yüzünden ve bir deney sırasında meydana geldiğini iddia etti.
Haber kaynakları söz konusu askeri ve füze tesisleri Tumer adında bir firmaya ait olduğunu açıkladı. Tumer, Siyonist rejimin askeri firmalarından biridir ve ileri teknoloji füzelerin üzerinde çalışıyor. Bu firma Siyonist rejim ordusu için ileri teknoloji savaş teçhizatı ve savunma sistemleri üretiyor. Firma Aru-4 balistik füzeleri de yapıyor. Firma ayrıca füze savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin motorunun üreticisidir.
İsrail kaynakların raporlarından başka diğer bazı haber kaynakları patlama anını yansıtan görüntülerden hareketle patlama bir kaza sonucu meydana gelmediği anlaşıldığını, hatta bazı kaynaklar bu hassas merkeze bir süre önce patlayıcı madde yerleştirmiş olabileceğini belirttiler. Siyonistlerin iddialarının yalan olduğu hakkında kuşkuları artıran bir başka gelişme de geçen perşembe günü Dimona nükleer tesislerinin yakınına bir füzenin isabet etmesiydi.
Geçen hafta perşembe günü Suriye'den fırlatıldığı belirtilen bir füze Siyonist rejimin demir kubbe füze savunma sistemini aşarak Dimona nükleer tesislerinin yakınında bir noktaya isabet etti. İsrail'in Televizyon 12 sunucusu olayla ilgili yaptığı değerlendirmede bizim sistemlerimiz kağıt üzerinde Suriye'nin füzesini imha etmesi gerekiyordu ama tüm savunma sistemleri bu konuda başarısız oldu ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim Kerim Ramazan Rahim Rahim Şehrul İbade Şehrul Siyam Telqa Saade Telqa Naim رمضان كريم رمضان رحيم شهر العباد شهر الصيام تلقى السعادة تلقى النعيم
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Oruç nefsini temizle demektir. İçindeki iblisin kalbini del demektir. Oruç göklere doğru kanatlanma demektir. Aşıklar gibi olma ayı demektir.
Evet aziz dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayının en güzel tecrübelerinden biri de sahura kalkmaktır. Oruç tutmak isteyen Müslüman için seher vakti uyanması ve sahur için bir şeyler yemesi, velev ki bir tane hurma veya bir yudum su olsun, müstehaptır. Sahurluk yemenin manevi tesirleri vardır ki en önemlisi şafak sökmeden önce uyanmaktır. O saatte Allah-u Teala kullarının rızkını dağıtır ve rahmeti tüm kullarına tecelli eder. O saatte Allah-u Teala duaları icabet eder. İstiğfarda bulunan kullarını bağışlar. Gece gündüz saatleri arasında sahur saatleri varlık alemini ve onu yaradan yegane Allah'ı düşünmek için en iyi anlardır. Nitekim nice büyük alim ve düşünür de sahur zamanı düşünmekle bazı hakikatleri idrak etmiştir. Bu yüzden İslam'ın ahlaki tavsiyeleri arasında gece vakti uyanma ve düşünme üzerine sık sık vurgu yapılmıştır.
Gece namazı kılmak üzere geceyi uyanık geçirmek ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, Allah'ı zikretmek ve mağfiret dilemek İslam dininde üzerinde çok vurgu yapılan ibadi amellerden biridir. Gece namazının yapıcı tesirleri hakkında birçok söz söylenmiştir. Ancak burada İslam peygamberinin gece namazından miraca gittiğini anlatan bir hadisle yetinmek istiyoruz. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ne zaman kul gece karanlığında mabudu ve yaratanıyla halvet eder ve münacatla meşgul olursa Allah-u Teala onun kalbini iman nuruyla aydınlatır ve sabit yapar. Ardından meleklerine şöyle buyurur: "Ey meleklerim, şu kuluma bakın. Gece karanlığında batıl ehli olanlar fıskı fücurla uğraşırken ve gafiller yorulmuşken bana ibadet ediyor. Hepiniz şahit olun ki ben onu bağışladım."
Mübarek Ramazan ayı insan yaşamının en yüce bölümüdür ve teheccüd ve geceye uyanık geçirerek gece namazı kılmak, oruçlu insanın daha yüksek mertebelere ulaşması için en iyi sıçrama rampası gibidir.
Nitekim İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur: gece namazı Allah'ı hoşnut etme ve meleklerle dost olma aracıdır. Gece namazı peygamberlerin siyeri ve sünneti, marifet nuru ve iman köküdür. Kıyamet günü başladığında gece namazı insanın üzerinde gölge gibi olur. Böyle bir insanın başında bir taç ve üzerinde elbise vardır. Nitekim önünü nur aydınlatır ve onunla cehennem ateşi arasında kalkan gibi olur.
Değerli dostlar, sohbetimizin ikinci bölümünde yine geçmiş günlerde yaptığımız gibi oruç ibadetiyle ilgili bazı ahkamı gözden geçirmek istiyoruz. Bilindiği üzere oruç tutan insanların en çok sorduğu sorulardan biri mübarek Ramazan ayında oruçken iğne ve serum gibi ilaçların uygulanmasıyla ilgilidir. İslam öğretileri ve oruç ahkamına göre vacip ihtiyat gereği oruç tutan insan besleyici veya vücudu takviye edici iğneleri veya damardan uygulanan iğneleri ve yine çeşitli serumları oruçluyken uygulamaktan kaçınmalıdır. Ancak kasten uygulanan ve anestezi amaçlı yapılan iğne veya yaralara sürülen merhemin uygulanması sakıncasızdır. Ancak vacip ihtiyat gereği oruç tutan insan besleyici özelliği bulunan ve yemeğin işini gören iğnelerden kaçınmak gerekir. Yine kasten veya derinin altından uygulanan hepatit B aşısının Ramazan ayında uygulanması sakınca yaratmaz. Bazen tıp bilimleri üniversitelerinde öğrencilere iğne yapmayı öğretmek üzere sırf su olan iğneler yapılır. Eğer bu tür iğneler kastan uygulanırsa orucu bozmaz, fakat damardan uygulandığı takdirde orucu bozar. Vücuda giren ve vücudun iç organlarını görüntüleyen endoskopi cihazı midenin içine herhangi bir madde bırakmadığı takdirde oruç için sakınca arz etmez. Yine enjeksiyonlar, verilen kan vacip ihtiyat gereği orucu batıl eder. Bundan başka makattan uygulanan ve tedavi amaçlı olan maddeler de orucu bozmaz. Değerli dostlar, orucu bozan bir başka uygulama makat yolu ile büyük bağırsağı sıvı ulaştırmaktır. Bu iş hatta zorunlu olarak ve sırf tedavi amaçlı yapılsa bile yine orucu bozar. Yine kadınlara özel olan ve makat yoluyla vücuda verilen bazı özel ilaçlar oruca zarar vermez ve bozmaz.
Şimdi yine geçmiş günlerde olduğu gibi sohbetimizi Yüce Allah'ın rızasını kazanmak ve ona itaat ettiğimizi ifade etmek için bu günü yemeden ve içmeden geçirdik. Ancak oruç tutmak sadece yememek ve içmemekten ibaret olmadığını ve bunun yanında gözümüz, kulağımız, dilimiz, elimiz, ayağımız, kalbimiz, kısacası tüm organlarımız da oruç olmaları ve haramdan sakınmaları gerektiğini de bilmekteyiz.
Mübarek Ramazan ayı alıştırma ayıdır. Nefsi emmare ile mücadeleden ibaret olan büyük cihad için alıştırmadır. Nefsi emmare şeytan tarafından vesvese edilince bu vesveseye karşı koymadığı gibi isterilen günahı işlemeye emreder. İnsan mutmainne nefse kavuşmak için nefsini alıştırması gerekir. Bu nefis ilahi rızaya razı olan ve Allah da ondan razı olan nefistir. Bu nefis Hak Teala'yı görme şevki içindedir ve ondan başka her şeye yüz çevirir ve Yüce Allah'la buluşmadan daha üstün bir lezzet tanımaz. Allahü Teala Fecr suresinin son ayetlerinde ona şöyle hitap buyurur. Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön, seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir.
Bir ay süren bu alıştırmada Yüce Allah da bize yardım elini uzatır ve en ufak bahane ile kullarına büyük nimetleri nasip eder. Mübarek Ramazan ayı ömrümüz boyunca işlediğimiz irili ufaklı günahlarla elimize bacağımıza vurduğumuz zincirlerden kurtulmak için en iyi fırsattır. Mübarek Ramazan ayının her gün veya her gece okunmasına vurgu yapılan dualarından biri çok kısa olmasına karşın sürekli okunduğu takdirde 40 yıllık duaların affedilmesine vesile olan bir duadır. Bu duada şöyle diyoruz. Allahümme beşer
Allah'ım, ey Kur'an-ı Kerim'i nazil buyurduğun ve orucu kullarına vacip kıldığın Ramazan ayının Rabbi, muhterem evine hac ibadetini bu yıl ve her yıl bana nasip et ve büyük günahlarımı bağışla, zira senden başka bu günahları bağışlayacak başka kimse yoktur. Ey büyük, rahmetli ve merhametli Rabbim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sizi değerli dinleyiciler yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Katar Emiri ile yaptıkları görüşmede çeşitli konuları incelediler. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Esahaf dün gece yayınladığı bildiride İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zarif'in Bağdat ziyaretini doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın tüm yaptırımları kaldırmaya kararlı olduğunu vurguladı. İran İslami Şura Meclisi'nin stratejik konulardaki danışmanı yaptırımların kaldırılmasının zaman alacağını vurguladı. İran ordusu kara kuvvetlerinin yerli imkanlarla ürettiği savunma sanayindeki yeni kazanımları dün düzenlenen törenle tanıtıldı. Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 347 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 38.553 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Sınır tanımayan gazeteciler örgütün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye bir sıra yükselerek 153. oldu. Türkiye Savunma Bakanı Kuzey Irak'ta Türk ordusunun PKK'ya yönelik operasyonun devam ettiğini duyurdu. Ukrayna, Türkiye'nin düzenleyeceği deniz tatbikatına katılacak. Siyonist subay Hamas'ın yüksek füze gücünü itiraf etti. Irak kaynakları Irak'ın batısındaki Amerikan askeri desteği konvoyunun yolunda bir bomba patladığını bildirdiler. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের